Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 23. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştu mealen: kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Onlar aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir güruh Allah'ın hükmünü kabulden yüz çeviriyor. Zaten bunlar daima yüz çevirirler. Bu ayetin iniş sebebi hakkında kitaplarda geçen bir hadiseden bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudilerin Tevrat okuyup okuttukları bir medreseye, bir okula, bir üniversiteye ziyarette bulunmuş. Onlarla İslamiyet üzerinde, Kur'an-ı Kerim üzerinde konuşmak, sohbet etmek, onları Allah'a çağırmak istemişti. Beytül Midras'ta yer alan Yahudi alimlerinden Nuaym bin Amr ile Haris bin Zeyd Peygamber Efendimizle konuşmaya başlamışlar ve Peygamberimize hangi din üzere olduğunu sormuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara ben İbrahim'in milleti yani dini, şeriatı üzereyim buyurmuştu. Bunun üzerine onlar İbrahim Yahudiydi. Yani sen de bizim şeriatımız üzerine olmalısın demeye getirdiler. Peygamberimiz de o zaman kendilerine hadi öyleyse Tevrat'ı getirin de sizinle bizim söylediklerimiz arasında Tevrat hakem olsun dedi. Fakat onlar bu teklifi kabul etmediler. Peygamberimize bu hususta tartışmaya girmediler. Çünkü onlar biliyorlardı ki kendi kitapları Tevrat'ta da tıpkı Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi İbrahim aleyhisselam daha Hazreti Musa gelmeden yüzyıllar önce gelmiş bir peygamber. Onların inandıkları Tevrat, onların bağlandıkları Musevilik, Yahudilik kendilerinin Hazreti Musa'dan sonra değiştikleri, bozdukları şekliyle ortaya çıkmış bir din. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in torunlarının torunlarının torunlarından bir kimsenin dini üzere olması imkansız bir şey. Tarihen imkansız. Bir de kendi kitaplarında da Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in haniflik üzere olduğu, Allah'ın tevhid dinini ikame için çalıştığı ve pek çok hususta en has, en halis, en saf şekliyle tevhid inancını yerleştirmek için mücadele ettiği anlatılır. O halde Hazreti İbrahim'in kendinden sonra çıkmış ve sonradan değiştirilmiş içine tevhide aykırı birçok umde prensip eklenmiş bir dine mensup olması düşünülemez. O kadar değiştirdikleri, bozdukları halde Tevrat'ta bile buna tesadüf etmek mümkün değildir. İşte onlar bu hakikati çok iyi bildikleri için Peygamber Efendimizin Tevrat'ı hakem seçelim, onun İbrahim hakkında ve sizin dininiz hakkındaki hükmünü oradan okuyup onun hükmüne göre tabi olalım, razı olalım deyişini kabullenmediler, kabullenemediler. Ayet-i kerimede geçtiği şekliyle "Ütü nasiben minel kitap" ifadesi yani kendilerine kitaptan bir pay, bir nasip verilmiş kimseler yani Tevrat'ı okuyup, anlayıp, Tevrat hakkında malumat sahibi olan, onun künhüne, derinliğine vakıf olma özelliğiyle sıradan Yahudilerden, sıradan ehli kitaptan farklı olan kimseler Allah'ın kitabına davet edilmiş, fakat onlar orada Allah'ın hükmü olduğunu iddia ettikleri halde o kitapla, Tevrat'la muamele etmeyi, o kitaba danışarak hüküm vermeyi kabul etmemişlerdi. Bu da onların düşünce dünyalarında, inanç dünyalarında ne kadar ikircikli davrandıklarını, ne kadar menfaate göre tavır aldıklarını, hakikati nasıl çarptırdıklarını gösterir. Yine Medine'de Peygamber Efendimizin Yahudi alimleriyle bir başka münasebeti olmuştu. Bu Beytül Midras ziyaretinden başka. Malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Medine halkı farklı inanç ve etnik kökenden insanlardan oluşuyordu. Belli başlı 3 Yahudi kabilesi, Müslüman olmayan Araplar, Müslüman olan Araplar olmak üzere ana hatlarıyla 3 grup yaşıyordu Medine'de. Müslüman görünümlü münafıklar da vardı. Müminler içinde Medine yerlisi olan Evs ve Hazreç kabileleri gibi Mekke'den hicret etmiş muhacirler de vardı. İşte Peygamber Efendimiz bu çok farklı inanç ve anlayıştaki insanları tek bir noktada buluşturarak tarihe Medine Sözleşmesi olarak bir ahit, bir sözleşme yapmıştır. Bu sözleşme Medine İslam Devleti'nin temellerini atmış, yürütmeyi, yargıyı, şehrin müdafaasının nasıl olacağını tayin etmiştir. Bu anlaşmanın maddelerinden bir tanesi de Yahudilerin o şehirde yaşayan, kısmen azınlık durumunda olan insanların nasıl muhakeme olacağıydı. Yani bir Yahudi bir Müslümanla tartıştığı zaman, mahkemelik olduğu zaman nasıl hükmedilecek, onun durumunu hangi mahkeme, hangi hakim hükme bağlayacak? Müslümanlar kendi aralarında Peygamber Efendimizin ve Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in hakem olmasını kabul ettiler. Müslümanlarla Yahudiler arasındaki ihtilafta da yine Peygamber Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim hakem olacaktı. Yahudiler, iki Yahudi kendi arasında tartışma yaptığı zaman dilerse kendi dininin mahkemelerine, alimlerine müracaat edebilecek, dilerse Peygamber Efendimiz'i hakem seçebilecekti. Bir gün Peygamber Efendimiz'e soylu bir Yahudinin evliyken zina yaptığı ve kendisine bu duruşmaya hakim olarak katılıp katılmayacağı soruldu. Peygamber Efendimiz o Yahudi'ye seni Kur'an-ı Kerim'e göre mi yoksa Tevrat'a göre mi yargılayalım, hükme bağlayalım dedi. O soylu, asil Yahudi, ben dedi Yahudi şeriatına göre hüküm neyse ona tabi olmak istiyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Yahudi alimlerini davet etti. Onlar da yanlarında Tevrat'tan nüshalar olduğu halde Peygamber Efendimizin huzuruna geldiler. Peygamber Efendimiz durumu onlara anlattı ve Tevrat'ta bu şahısla ilgili hükmün ne olduğunu sordu. Aslında Tevrat'ın hükümlerinde evli bir erkek ve evli bir kadın zina ettiğinde onun recm ile, yani taşlanarak öldürülmesi hükmü vardı. Fakat Yahudi alimleri Medine'de tatbikatta bunu değiştirdiler. Sıradan, basit, kendi kabilesi zayıf olan, fakir bir insan bu zulmü, bu zinayı işlediğinde ona Tevrat'taki hüküm olarak rejimi tatbik ediyorlar. Ama zengin, varlıklı, asil bir aileden gelen bir kişi aynı kötülüğü işlediğinde ona farklı bir ceza uyguluyorlardı. Asil kimseleri rejim ederek öldürmek yerine bir eşeğe ters bindiriyorlar ve üzerine katran dökerek şehrin sokaklarında dolaştırıyorlar. İşte rezil rüsvay ettik diyerek daha sonra da kendi haline bırakıyorlardı. Tevrat'ta zengine farklı, fakire farklı şeklinde bir ayrıntı olmadığı halde bu zamanla kendilerinin inisiyatifiyle değiştirdikleri, geliştirdikleri bir ara formüldü. Peygamber Efendimiz bu soylu Yahudinin, zengin Yahudinin rejim cezası veya bir başka ceza ne uygulanacağını o Yahudi alimlerine sordu. Onlar da Yahudi, kendi kitaplarını, Tevrat'ı açtılar. İlgili bölümü, oradaki ayetleri okumaya başladılar. Fakat rejim kelimesinin bulunduğu ifadelere gelince onu atlayarak altından, işte bu onların rezil rüsvay olmalarıdır, bu dünyada hak ettikleridir şeklinde devam eden ifadelerle bitirdiler. Okudukları İbranice'ydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakiler onların okuduklarını anlamıyorlardı. Fakat Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek o Yahudi alimlerinin okurken rejimle ilgili ayeti atladıklarını, o atladıkları yeri de açıkça okumalarını Peygamberimize söyledi. Peygamberimiz o Yahudi alimlere, siz dedi şu bölümü okudunuz fakat kitabınızda yazan şu bölümü atlayarak geçtiniz. Orayı bir daha okuyun. Tabii o ayeti okuyunca zina eden o soylu kişinin cezasının rejim olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Yahudi şeriatına göre o zina eden soylu kişiye, Yahudi'ye rejim cezası tatbik ettirdi. Şimdi rejim konusu uzun, ayrı bir konu. İslam şeriatında var mıdır, yok mudur? Günümüzde bilhassa daha fazla tartışılan bir konu. Ama tek bir cümleyle özetleyecek olursak, Peygamber Efendimiz kendi devrinde Yahudilere bu şekilde rejim cezası tatbik ettiği gibi, Müslümanlar arasında da evlendikten sonra zina yapmış kimselere, erkek ve kadınlara bu cezayı tatbik etmiştir. Daha sonraki dönemde de Ashab-ı Kiram, Hulefai Raşidin, yani 4 halife döneminde bu hüküm evlilere uygulanmış. Günümüze kadar da İslam hukukunda tevatüre yakın bir rivayetle sabit olarak Peygamberimizden itibaren tatbik edile gelmiştir. Fakat günümüzde bir takım insanlar böyle bir ceza Kur'an-ı Kerim'e uymaz. Kur'an-ı Kerim'de böyle büyük vahşi bir ceza yoktur. Dolayısıyla İslam'da yoktur diyerek bunu tartışmaya açmışlardır. Fakat İslam hukuku demin söylediğim gibi Peygamber Efendimizin tatbikatını ve daha sonraki dönemde dört halife ve onu takip eden dönemde rejim cezasının İslam hukuku içerisinde yer aldığını kabul etmiştir. Şimdi meseleyi dağıtmamak için bu kadarla yetinmiş olalım. İşte bu hadisede ortaya çıkan Yahudi alimlerinin kendi bağlı oldukları kitabı değiştirme işlerine geldiği gibi yorumlama hadisesi de bu ayetin iniş sebeplerinden bir tanesidir denmiştir. Ayet-i kerimeyi tekrar edip bir sonraki ayet-i kerimeye başlamış olalım inşallah. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Onlar aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir güruh Allah'ın hükmünü kabulden yüz çeviriyor. Zaten bunlar daima yüz çevirirler. Bugün bir sonraki ayete, 24. ayet-i kerimeye başlayalım. Onu okuyalım, çok kısaca izah edip bir sonraki bölümümüze, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine geçelim inşallah. Estaizu billah, bismillah. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ ف۪ي د۪ينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Bunun sebebi onların sayılı birkaç gün dışında bize ateş asla dokunmayacak demeleridir. Uydurdukları bu tür yalanlar dinleri hususunda kendilerini aldatmıştır. Muhterem dinleyicilerim, Yahudiler, Yahudi alimlerinin kendilerine verdiği, öğrettiği klişelerle yanlış, bozuk, hatta Tevrat'a bile uymayan bir dini kabullenmişlerdir. Bu bozuk anlayışa göre Yahudi olmak, Yahudi soyuna mensup olmak, seçkin bir kavim olmak demektir. Yine bu seçkin soya mensup olmak, seçkin kavim olmak, Allah'ın lütfuna her devirde mazhar olmak demektir. Allah bu kavmi seçmiş, sevmiş, onları kendi evlatları, sevgilileri olarak görmüş, onların bu dünyada yaptıkları her türlü hoyratlığı, haşarlıkları, zulümleri, işkenceleri görmezden gelmiş, onları affetmiş, onların bu dünyadaki pek çok kusurlarını örtmüş, daha ötesinde bu dünyanın maddi manevi bütün zenginliklerini onlara tahsis etmiştir. Yine bu yanlış düşünceye göre Yahudi ırkından olan insanlar bu dünyada her türlü işi, her türlü kötülüğü rahatlıkla yapabilirler. Ayrıcalıkları konumları sebebiyle onlar bu dünyada ne yaparsa yapsın Allah Teala kıyamet günü Yahudilere sadece birkaç gün ceza verecek. Onun dışında yaptıkları hiçbir şeyi yüzlerine vurmayacak. Onları affedecek. Cennette zaten sadece onlara verecektir. Görüldüğü gibi her cümlesinde aslında tartışılacak, konuşulacak pek çok şey olan bu yanlış inanç sebebiyle onlar bırakın bütün insanlığı, kendi kavminden kimseleri bile öldürmekte bir beis görmemişlerdir. Hatta öldürdükleri bu insanlar Allah tarafından seçilmiş, peygamber olarak gönderilmiş kimseler olsa bile. Kur'an-ı Kerim pek çok ayet-i kerimesinde Yahudilerin bu yanlış düşünce ve inançlarına ayrı ayrı cevaplar vermekte ve onların bu sözlerinde, bu inançlarında çok da samimi olmadıklarını, sadece kendilerini kandırdıklarını ifade etmektedir. Nitekim onlar eğer Allah'ın sevgilileri ise, onlar Allah'ın seçkin evlatları, çocukları ise ve Allah onlara sadece sayılı günlerde cehennemde azap edecekse, hadi öyleyse bu dünyadan kurtulmak için ölümü istesinler, cennete kavuşmayı istesinler diyerek onları yokuşa sürmektedir. Fakat ayet-i kerimenin devamında onlar bu dünyada yaptıkları yüzünden, kazandıkları günahlar yüzünden ne ölümü isterler ne de ölümden sonra cennet veya cehennem olarak kendi karşılarına çıktıklarını, çıkacaklarını söyledikleri şeyleri isterler. Hatta diyor Allah-u Teala, onların dünyaya hiç Allah'a inanmayan veya Allah'a şirk koşan müşriklerden daha çok bağlı olduklarını görürsün. Onlar hiçbir zaman ölümü temenni etmezler. Yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca dünyada kalmaya razıdırlar. Hatta sürünerek yaşasalar bile. İşte Rabbimiz onların kendi kendilerine uydurdukları bu kuruntular sebebiyle öncelikle kendilerini kandırdıklarını, Allah'ın onların bu sözleriyle ilgili bir delil, bir ayet, bir işaret indirmediğini ve herkesin bu dünyada iyilik veya kötülük olarak ne yaparsa ahirette onu göreceğini bildirmektedir. Bu manada soy, sop, kabile, kavim Allah katında hesap edilirken bütün önemini kaybetmiştir. Bu dünyada falanca kavme, falanca millete mensup olmak ahirette bir imtiyaz, bir ayrıcalık değildir. Hatta eğer bu dünyada bağlı olduğu kavim sebebiyle bir takım aşırılıklara gitmişse, ahirette bu durum onun aleyhine kendi günahını, zulmünü, cezasını arttıran bir başka şekle dönüşmüş demektir. Oradaki azabın artmasına sebep olmuştur. Rabbimiz kendi indirdiği dine tabi olmayı emrediyor. İnsanların kendi kafalarından icat ettikleri dinin sadece bir aldanış olduğunu, bu dünyada kendilerini kandırmaktan öte bir fayda vermeyeceğini bildirmiş oluyor. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle devam edelim. An Ebi Said'in el-Hudri radıyallahu anh an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İyyâkum vel cülûse fit-turukât. Fekâlu ya Resûlallah, mâ lenâ min mecâlisinâ buttun. نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غط البصر وكف الأذى ورد السلام وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ Müttefakun aleyh. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yol ve sokaklara oturmaktan sakınınız buyurdu. Ashab-ı kiram, Ya Resulallah, bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü lüzumlu işlerimizi orada konuşuyoruz, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vazgeçemiyorsanız ve mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, o halde yolun hakkını veriniz. Bunun üzerine sahabiler, yolun hakkı nedir ki ya Resulallah diye sordular. Peygamber Efendimiz, gözü haramlardan korumak, gelip geçene eziyet vermemek, verilen selama mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma. Bu hadis-i şerif bu şekilde Buhari'de, Müslim'de ve Ebu Davud'da yer almaktadır. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olarak, bir insan olarak toplumun ihtiyaçlarını gören maddi manevi bir hekim olarak, aksayan yönlerini tamir eden bir gönül doktoru olarak her hususta, her konuda ashab-ı kiramı yetiştirmiş, ona doğru ile yanlışı öğretmiştir. Muhtemelen yoldan geçerken insanların yol kenarında öbekleşerek oturduğunu, birbiriyle konuştuğunu görmüş ve onları bundan men etmek istemiştir. Çünkü yol kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı, elinde yük taşıyan veya herhangi bir özrü sebebiyle o yolu kullanmak zorunda olan kimselerin rahat geçeceği şekilde olmalı. Ama insanlar yolun etrafında kümelenince, orada konuşmaya başlayınca, yoldan geçen insanları rahatsız etmeye başlıyorlar. Hele günümüzde, yol kenarına araba park etmekten tutun da dükkanların, lokantaların yolu, yaya yolunu işgal edecek şekilde koltukları, dükkanda sattıkları eşyaları, masaları, sehpaları vesaire yola koymaları yoldan geçenleri rahatsız etmektedir. Aynı şekilde gençlerin veya farklı kesimden insanların yine yolların belli bölgelerinde oturarak, ayakta durarak, birlikte yüksek sesle konuşmaları, yoldan geçenlere laf atmaları, gözlerini dikmeleri, sigara içerek oradaki insanlara, geçen insanlara eziyet etmeleri, bunlar günümüzde vakayı adi olarak, yani sık sık gördüğümüz hallerden. İşte Peygamber Efendimiz de kendi devrindeki insanların böyle bir alışkanlığını fark etmiş ve o durumun mahzurlarına işaret etmek üzere onları yol kenarında oturmaktan men etmiştir. Ama ashab-ı kiram işlerinin orada olduğunu, İnsanlarla orada oturup sohbet etmek zorunda kaldıklarını, başka görüşecekleri yer ve zaman olmadığını söylediğinde, o zaman o yolun hakkını verin buyurmuş. Bu yolun hakkının ne olduğunu sorduklarında da madde madde dikkat edecekleri hususları ashab-ı kirama öğretmiştir. Birincisi, gözü haramlardan korumak. Yol, İnsanın geçmek zorunda olduğu, evine giderken, işine giderken, bir yerden bir yere yürümek zorunda olduğu bir yer. Orada oturan, orada yolu kesen, bir mevkide duran insan, sık sık etrafından binbir türlü kişinin gelip geçtiğini görecek. Mecbur. İşte burada haram olan bakıştan gözü korumak. Peygamberimiz burada erkek veya kadın diye bir ayrım yapmamış. Yani yolun kenarında oturan erkek de olsa, kadın da olsa gözünü bakılması yasak olan şeylerden koruyacak. Başka hadislerden öğrendiğimize göre bir insanın haram olan bir yere bir defa bakışı mazur görülmüş, çaresizlik sebebiyle hoş görülmüş. Fakat bakışın devam ettirilmesi veya dönüp dönüp tekrar aynı harama bakılması yasaklanmış. Dediğim gibi bu gözünü kapatmak, gözünü harama karşı korumak erkek için de söz konusu, kadın için de söz konusu. Hadis-i şerifte yolun hakkı olarak ikinci defa gelip geçene eziyet vermemek. Bu manada biraz önce günümüzde yaşadığımız örnekleri sayarken söylediğim gibi yolun önüne, üstüne bir şeyler koyup oradan gelip geçeni sıkıntıya sokmak, sözüyle, sohbetiyle, hareketleriyle oradan geçen insanları rahatsız etmek, yediği içtiği şeyleri etrafa saçıp savurarak oradaki insanları rahatsız etmek, yola çöp ve benzeri şeyler koyarak yine insanları rahatsız etmek, bütün bunlar bu gruba giriyor. Verilen selama mukabelede bulunmak, yani yoldan gelip geçen insanlar kendilerine selam verdiğinde onların selamlarına karşılık vermek. Biz bunu bir adım öteye götürerek orada duran insanların kendilerine sorulan sorulara da cevap vermesini, bunu da gönül hoşluğu ile yapmasını ekleyebiliriz. Yine yol kenarında duran insanların evinde, dükkanında oturan insanlara göre daha farklı hadiseler görme, çeşitli kötülükler veya çeşitli iyilikler görme imkanı var. İşte iyilikleri tavsiye etmek, emretmek, kötülüklere de mani olmak, onları yasaklamak hususunda da yolun kenarında duran insanlara Peygamberimiz bir vazife daha yüklemiş oluyor. Bu şunu da gösteriyor. İnsanlar her an etrafında olup bitenlerden sorumlu. İnsanlar etrafındaki kimselere zarar vermek için değil, onların sıkıntılarını azaltmak, onlara yardımcı olmak için oradalar. İşte bütün bu haklarına riayet ettikten sonra yol kenarında durmanın bir sakıncası kalmıyor. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında iki tane kısa menkıbeyle sözümüzü, sohbetimizi sonlandıralım. Bir tanesi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bir sözü. O şöyle buyurmuş: biz bir çeşit harama düşeriz korkusu ile 70 çeşit helali terk ettik. Muhterem dinleyicilerim, haram bellidir, helal bellidir. Bir de bunların arasında şüpheli olan şeyler vardır. Helal mi olduğu, haram mı olduğu net, belli olmayan. İşte ashab-ı kiramın takvası, verası, Allah korkusu, haramdan sakınmakta 10 derece ileriye gitmiş ki, bir ucundan harama bulaşırız korkusuyla, helal olan şeylerden dahi uzak durmaya çalışmışlar. Tabii günümüzde de bu hassasiyeti devam ettirmeye çalışmak lazım. Açıkça helal olan şeyler bir tarafa, şüpheli olan şeylerden mümkün olduğu kadar, gücümüz yettiği kadar uzak durmak lazım. Çünkü şüphelilere rahatlıkla giren insan bir müddet sonra harama doğru kaymaya başlıyor. Fakat şüphelilere dikkat eden kişi haramlardan hayli hayli zaten uzaklaşmış oluyor. Bir de İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir küçük kıssa nakledelim. Ebu Hanife Hazretleri bir kere pazardan geçerken tırnak kadar bir çamur elbisesine sıçradı. Gidip elbisesini Dicle kenarında yıkadı. Ya İmam, sen elbise üzerinde bulunan belli bir miktardaki necasete bile ruhsat vermişken bu kadar çamuru neden yıkıyorsun diyenlere şu tarihi cevabı verdi. Evet öyledir. Ama o fetvadır. Bu da takva. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarım somun ekmeği bile saklaması için Bilal'e izin vermediği halde kadınlara bir yıllık gıda ayırmıştı. Muhterem dinleyicilerim, Hanefi mezhebinde bir insanın üzerine sokaktan sıçrayan çamur eğer gözle görülen bir necaset değilse, idrar, kan vesaire bulaşmış görünen bir rengi, kokusu vesaire yoksa o zaman büyük bir pislik olarak görülmez. Dolayısıyla üzerine çamur sıçrayan bir kişi bu avuç içi büyüklüğünde bile olsa ibadetine mani değildir. Namazına mani değildir. Fakat Ebu Hanife üzerine ufacık bir çamur sıçrayınca gitmiş bunu Dicle nehrinde yıkamış. Kendisine fıkıhtaki verdiği fetvayı, hükmü sorduklarında sen necasetin bu kadarından bile büyüğüne izin vermişken çamur gibi necis olan bir şeyi yıkıyorsun dediklerinde o fetvadır, bu da takvadır buyurmuştu. Bir insanın takva ölçüleri normal fetvanın daha ötesinde olmalıdır. Maalesef bugün insanlar takvayı bir tarafa bırakmış, kendi yanlış düşünce, yaşayış ve uygulamalarına kılı kırk yararak fetva arar olmuşlar. Bir fetva verenin fetvasını beğenmeyince ikinciye, üçüncüye, beşinciye müracaat ederek yanlış uygulamalarına vicdani bir teselli aramışlardır. Asıl dindarlık dinini eğip bükerek yaşadığı bozuk hayata reçeteler, çareler, keçi yolları aramak değil, Allah'ın koyduğu esaslara sımsıkı sarılmak, hatta o esasları sarsar korkusuyla ona yol açabilecek en küçük bir hatadan bile, ihtimalden bile uzak durmaktır. Biraz önce Hazreti Ebu Bekir'den naklettiğimiz gibi harama düşmek korkusuyla şüpheli olan şeylerden, hatta bazen helallerden bile uzak düşmek gerekebilir, uzak durmak gerekebilir. Rabbimiz böyle bir helal haram hassasiyeti, böyle bir iman ve takva şuuru hepimize nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, bugün de sohbetimizi, programımızı burada neticelendirelim. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.